Üç de hocam sen öyle başlasın. Sen üç de aç bir anda. Merhabalar. Yeni bir toplantıya hoş geldiniz. Bir arada olmaktan mutluyuz. Bugünkü konumuz Kur'an ve bilimsel zihnin inşası. Şimdi Kur'an-bilim ilişkisi çeşitli şekillerde ele alındı birçok defa. Mesela Kur'an'ın işte Big Bang teorisiyle ilişkisi. Mesela evrim teorisine inanmak Kur'an açısından sorun mu? Ben tabii ki bu konularla ilgileniyorum. Ama bugünkü Kur'an ve bilimsel zihnin inşası başlıklı sunumumuz bununla alakalı değil. Bu tip bir konuyla alakalı değil. Mevcut teorilerden biriyle Kur'an'ın alakasıyla ilgili değil. Veya Kur'an'ın kendi döneminin bilimsel bilgilerinin üstünde izahlar yaptığı da ayrı bir konu. Mesela Kur'an'ın evrenin başlangıcı sonu hakkında söyledikleri. Bu konuyla da ilgili olmakla beraber bugünkü yapacağımız sunum bununla da ilgili değil. Bugün yapacağımız sunum dünyada şu anda içinde olduğumuz kültürde çok önemsenen bir bilimsel faaliyet var ve bilime verilen bir otorite var. Kur'an'ın bilimsel faaliyetlerle ilgili nasıl bir zihin inşa ettiği, bilimsel faaliyetlere karşı tavrının ne olduğu şeklinde bir başlıkla bugünkü konuyu ele alacağız. Şimdi iki tane önemli halk arasında otoritesi olan alan var. Bunlardan birisi bilim, diğer bir tanesi din. Biz bilimin de dinin de birçok insanın hayatında ne kadar yüksek otoritesi olduğunu görüyoruz. Sonunda bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olacağı da doğal olarak, yani iki tane otoritesi yüksek alanlar birbiriyle çelişiyorlar mı? Bunlar tamamen ayrı alanlar mı? Birbirlerini destekliyorlar mı? Bu bir din felsefesi ve bilim felsefesi konusu olarak karşımıza çıkıyor. Benim de yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük çalışmalarımın büyük bir kısmı aslında bu konuyla alakalı. Bilim-din ilişkisi nasıl kurulacağıyla alakalı. Şimdi bugünkü sunacağım konuda Kur'an'ın bilimsel zihin inşa etmesini iki tane hususa dikkat çekerek yapacağım. Şimdi bunların birincisi pek dikkat çekilmeyen, gözden kaçmış bir husus. Literatüre baktığımda bununla ilgili pek bir şey yazılmadığını gördüm. Zaten bu yüzden de kitabı yazdım. Bunlardan birincisi Kur'an'ın zihinde nasıl ön kabuller oluşturduğuyla ilgili bir kısım. Bu ön kabuller genelde olumsuz manada kullanılır. Burada olumsuz manada kullanmıyorum bu ön kabuller ifadesini. Öncelikle onu belirteyim. Bilim yaparken bilimi destekleyecek şekilde zihnin inşa edici kavramlar anlamında kullanıyorum bu ön kabulü. Yani şimdi bazı ön kabuller vardır. İşte bilim yapmanızı destekler. Nedir? Mesela diyelim ki evreni incelemek değerli olduğunu düşünüyorsanız, zihninizde bu bir kabulse, otomatikman bu sizi bilim yapmaya teşvik eder. Diğer taraftan evreni anlamak değersiz bir çabadır diye düşünüyorsanız, zihninizde böyle bir kabul oluştuysa bir şekilde, o zaman bilimsel faaliyeti de küçümsersiniz. Yani hayatınızda bilim adamı olmak veya bilime önem vermek gibi bir şey olmaz. Şimdi biz Kur'an okurken zihnimizde Kur'an'ın anlattığı Allah inancıyla, evren anlayışıyla, Kur'an'ın yönetmeleriyle bir zihin inşası da oluşuyor otomatikman Kur'an'la kurduğumuz ilişkide. Şimdi bugün bunu açığa çıkartmaya çalışacağım konu şu. Bu zihin inşası bilim yapmaya elverişli bir zihin oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Bu soruyu cevaplarken oluşturduğu ön kabullerle özellikle zihindeki bilim yapmaya hazır bir zihin oluşturduğundan bahsedeceğim. Daha sonra motivasyon konusuna da geçeceğim. Motivasyon bir şey yapmanın nedenleriyle alakalı. Kur'an'ın motivasyon oluşturduğu çok daha fazla gündeme gelmiş bir konu. Ben de ona hafifçe değineceğim ama dediğim gibi daha önce Kur'an'ın evreni anlamaya, bilime teşvik ettiği çok söylenmiş bir husustu. Bunları yaparken özellikle dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Yani ben Kur'an'ın oluşturduğu zihin, yani Kur'an'ı okuyan toplumsal şartlanmalardan, ön kabullerden, kendi psikolojik durumundan bağımsız bir şekilde okuyan bir zihnin, ki böyle bir zihin yani birey olarak her bir insan için elbette ki mümkün değil. Ama böyle bir şey varsaysak, toplumsal ön kabulleri diğerlerini bir kenara bırakmış ve özellikle Kur'an etkiliyor zihnini, gelenekteki diğer birçok kaynak etkilemiyor. Kur'an'ın nasıl bir zihin oluşturacağıyla alakalı bugün söylemeye çalışacaklarım. Yani Müslümanların ne yaptığı ikinci derece bir konu. Bugün buradaki odak noktamız değil. Tabii ki bugün burada söyleyeceklerim Müslümanların ne yaptığıyla bir ilişkisi var. Yani Müslümanların 7. yüzyılda Kur'an vahyediliyor. 8 ile 13. yüzyıl arasında dünyanın birçoğundan önde olmalarında Kur'an'ın inşa ettiği zihnin etkisi var mı diye sorulabilir. 13 ile 16 arasında Müslümanlar geri değil ama o ileri pozisyonlarını da yitiriyorlar. 17 ile 21. yüzyılda geri kalıyorlar. Madem böyle bir zihin inşa edildi, niye geriler diye ayrı bir soru olabilir. Yani bugünkü odak noktam bu sorular değil. Kur'an'ın içeriğinin, Kur'an'ın Allah'ı anlatımının, Kur'an'ın anlattığı şekildeki Allah'ın kudretinin, ilminin bilinmesinin bilim yapmaya ne kadar teşvik edip etmediğiyle alakalı şeyleri deşifre etmeye çalışıyorum. Evet. Bunu da bir kez daha dikkat çekeyim. Yani bu Kur'an'ın ön kabuller zihinde inşa etmesi üzerinden bu konuya yaklaşım aslında özgün bir konu. Yani daha evvel çok fazla ele alınmamış, çok fazla işlenmemiş, birçok kimsenin gözünden kaçmış bir konu. Şimdi bu ön kabul kelimesi birçok kimsenin zihnini karıştırabileceği için buna ilgili işte yeniden birkaç tane şey daha ilaveten söylemek istiyorum. Şimdi biz ailemizden öğrendiklerimizle, okuldaki eğitimimizle farkında olalım veya olmayalım zihnimiz bir şekilde inşa ediliyor. Ondan sonra biz hayata girdiğimizde daha önceden zihnimizde inşa edilmişler. Mahallemizde kazandıklarımız, işte okulda kazandığımız, ailede kazandığımız bilgilerle o ön kabuller zihnimize eşlik ediyor. Ve o ön kabuller daha sonraki birçok bilgimizi destekleyici de olabilir, köstekleyici de olabilir. Mesela diyelim ki ailesinde bir insan veyahut da okulda dünyanın yuvarlak olduğunu öğreniyorsa ondan sonraki dünyaya bakışı, dünyadaki birçok olayı, olguyu değerlendirmesi, dünya hakkındaki düşünceleri, yani dünya yuvarlak olduğu artık ön kabul olarak olacaktır ondan sonraki çalışmalarında. Artık o mesele zihninde yerleşmiştir. Bazen ön kabuller yanlış da olabilir. Mesela Aristoteles fiziğinde her şey kendi özüne doğru gider şeklinde bir kabul vardı. Aristoteles'i okumuş, Aristoteles'e zihnini teslim etmiş birçok kimse, taşın yere düşmesine bakarken havaya atılan, her şey özüne doğru hareket ediyor. Bak taşın da özü yeryüzü, o yüzden yukarı atılan taş düşüyor diye, yani yer çekimi diye bir şey de bilinmediği bir dönemde böyle bir ön kabulle taşın yere düşüşünü değerlendirebilir. Değil mi? Bu aslında bu ön kabul bir yerde çekim gücünü anlaşılmasını engelleyici de bir ön kabul. Siz taşın hareketini ayrı bir şekilde anlıyorsunuz. Ha burada ne oluyor? Yani bu ön kabul sizin aslında bilim yapmanızı engelleyici bir ön kabul olabiliyor. Aristoteles filozofisinden gelen. Ama dediğim gibi siz dünya ile ilgili bir harita yaparken, bir açıklama yaparken dünyanın yuvarlak olduğu ön kabulüyle başlarsanız bilime, daha önce de kazandığınız bilgiler ışığında veya duyduklarınız ışığında her ne şekilde olursa bu ön kabul işinize yarar daha sonrakilerde. Yani ön kabul doğru veya yanlış olabilir. Bu da tabii şu anlama geliyor. Şimdi yanlış ön kabuller birçok şeyi anlamanızı engelleyici olabilir. Doğru ön kabuller destekleyici olabilir. Ya bu yüzden Kur'an'la ilişki kuran bir kimsenin, değil mi? Şunu anlıyoruz, Kur'an'ın Allah'tan olduğunu düşünüyor birçok insan. Kur'an'la bir ilişki kuruyor. Peki Kur'an nasıl bir zihin oluşturuyor? Bu zihin oluşturmada daha sonraki bilimi yaparken zihinde nasıl bir kabuller var diye düşünmemiz lazım. Bunlar bilimi ne kadar destekleyici, ne kadar köstekleyici. Şimdi ben, tabii bu kitabım da var, Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası. Merak edenler bunu PDF'ini canertaslaman.com'dan indirebilirler. Detaylı demek istediğimi okuyabilirler. Özellikle 7 tane ön kabulün İslam'ın Allah inancını ve Kur'an okuyan kimsenin zihninde oluştuğunu, bununsa bilimsel faaliyeti destekleyici yönde olduğunu söyleyeceğim. Bunları önceden teker teker sayayım. Ondan sonra ele alırız. Şimdi bunlardan birincisi, sonra açacağım hepsini. Evrenin rasyonel yani anlaşılabilir yapısı olduğuna dair ön kabuldür. Bilim insanları evrenin rasyonel yani zihnin anlamasına uygun bir yapısı olduğuna dair ön kabule sahip olmasalar, bilimsel faaliyete girişmeleri anlamsız olurdu. Değil mi? Evren anlaşılmaz bir yapıda olsa bilimsel faaliyet baştan başlamaz. İkincisi, insan zihninin evrenle ilgili doğru bilgiler ulaşabileceğiyle ilgili ön kabuldür. Yani eğer ki benim zihnim evreni anlamada yetersiz, ben ne anlayabilirim ki diye bir baştan bir şey düşünüyorsanız, evreni anlama faaliyetine hiç girmezsiniz. Üçüncüsü, bilimsel faaliyetin, değil mi? Evreni anlamanın da ötesine geçip evreni adeta keşfedebiliyoruz, değil mi? Üçüncüsü, ön kabul, evrenin keşfedilebilir yapıda olduğuna ilgili. Yani bir bakıyoruz evren, insan çok aciz evrende, evren hiç anlayamaz, hiç keşfedemez diye de düşünülebilirdi. Ama evrenin keşfedilebilir olduğuna dair bir zihninizde ön kabul varsa, o zaman bu ben, yani Allah evreni keşfedilecek şekilde yaratmış, işin içine gireyim bakalım karşımıza ne çıkacak diye, bu bilimsel faaliyeti destekleyebilir. Dördüncüsü, bilimsel faaliyet sonunda anlaşılan yasaların, değil mi? Evrende belli yasalara ulaşıyoruz. İşte su mesela 100 derecede kaynar gibi. Veya kuantum yasaları gibi. E eşittir mc kare gibi. Şimdi bunlar, eğer ki evrenselse bunlara ulaşmamız önemli. Yoksa bulduğumuz bir şey evrensel değilse o yasa, 3 gün sonra değişecekse veya İstanbul'da bulduğum yasa dünyanın geri kalan kısmına uymuyorsa, onu bulmak da bilim açısından bir önemi yok. Beşincisi, yani bilimsel faaliyetle uğraşmanın değerli bir şey olduğuna ilgili bir ön kabul. Yani evrenin incelenmesi değerli bir faaliyet olduğuna ilgili ön kabul. Çok emek ayırıyorsunuz bilimsel faaliyete. Bu eğer ki değerli değilse bunu baştan yapmayabilirsiniz. Altıncısı, evren hakkında bilgi edinmede gözlemin önemli olduğuna dair ön kabul. Değil mi? Bilimsel bilginin önemli bir kısmı gözlemin ve gözlemin bir türü olan deneyin önemsenmesiyle yapılmış vaziyette. Bununla ilgili bir ön kabul varsa baştan gözlem deney önemlidir diye. Bu da bilimi destekler. Yedincisi, matematiğin önemli olduğuna ilgili ön kabul. Eğer ki matematiğin önemli olmadığını düşünüyorsanız, bilimin birçok alanındaki başarılar elde edilemez. Şimdi bu maddeler hiç bilimsel faaliyet üzerine düşünmemiş zihinler için ağır olabileceğinin farkındayım. Teker teker bunların hepsini açmaya çalışacağım. Daha sonra motivasyona da kısaca değineceğim. Motivasyon yapılanın sebepleriyle alakalı. Kur'an, yani evreni tanımamız için, evreni daha iyi bilmemiz için oldukça yüksek oranda motivasyon veriyor. Bu hususu daha hızlı bir şekilde geçeceğim. Bu ön kabuller biraz daha zor anlaşıldığı için onlarda biraz daha çok duracağım. Bu konuda Battani'nin, yani 9. ve 10. yüzyılın başında, 9. yüzyılın sonunda, 10. yüzyılın başında yaşayan, kendi döneminde de dünyanın en iyi astronom ve matematikçilerden olan Battani'nin bir sözüyle teker teker o ön kabuller meselesine geçeceğim. Şöyle diyor Battani, astronomi ile ilgili fenomenlere dikkatimizi vererek, gözlem yaparak, ve onlar hakkında derinlemesine düşünerek Allah'ın birliğini ispatlamak ve yaratıcının gücünün boyutunu, engin bilgeliğini ve hassas tasarını fark etmek mümkündür. Bu da bir yerde Battani gibi kendi döneminde dünyanın en ünlü olan astronomlarının, işte matematikçilerinin nasıl Kur'an'ın içeriğiyle, İslam'la motivasyon bulduklarının bir örneği. Tabii ki Kur'an dışında başka bir motivasyon kaynakları da olabilir. Bunlara zaten bugünkü sunumumda dikkat çekeceğim. Para, şöhret, teknoloji üretmek gibi. Fakat bilginin güç olduğu ve paraya çevrilebileceğinin iyice anlaşılmasının çok yeni bir olgu olduğuna dikkat çekmemiz lazım. Yani unutmayın ki 17. yüzyılda bilimsel devrim oldu. Yani bilimdeki patlamalar, patlamalı artış diyebileceğimiz süreç. Descartes, Galileo, Kepler ve de hepsinden önemlisi Newton'un olduğu yüzyıl bu. Leibniz'in olduğu. 17. yüzyıldaki bilgiler sadece evreni daha iyi tanımamızı değil, bu anlaşılan bilgiler teknoloji üretilmesine de sebebiyet verdi. Teknoloji üretilmesi 18. 19. yüzyılda dünyada sanayi devrimine sebebiyet verdi. Sanayideki o üretilen mallar Batı'yı İslam ülkelerinden daha zengin hale getirdi. Aynı zamanda ekonomik zenginliğin yanında silah endüstrisinde de geliştiler. Ve ekonomik üstünlük artı silah artı işte gemiler, değil mi? Bütün bunların hepsinin teknolojiye sahip olarak daha iyisini ürettiklerinde dünyanın büyük bir kısmını, başta İngiltere olmak üzere Batı ülkeleri, kendi sömürgelerine çevirdiler. Yani bir yerde 17. yüzyıldaki bilimsel devrimi takip eden 18-19. yüzyıl ve daha sonrası bilmenin güç olduğu, gücün işte bilmenin teknolojiye, onunsa paraya çevrilebileceği, paranın karizma ve dünyada hazları getirebileceği şeyleri de gösterdiği için aslında bilgi sahibi olmak veya bilim yapmak sadece evreni anlamak veya bundan gelen, şöyle diyelim, yani para, karizma, haz elde etmek gibi motivasyonlarla da insanlar bilim yapmaya başladı. Değil mi? Bugün üniversitelerde birçok kimse büyüyünce daha önemli adam olayım, daha çok para kazanayım diye bilimin içine giriyor. Fakat bunu unutmayın ki bu işte 17. yüzyılı takip eden süreçte dünyada ortaya çıkmış bir yapı. Tarihin geçmiş dönemlerinde bilginin, bilimin getireceği bilginin güç olacağı bu kadar iyi anlaşılmamıştı. Yani hiç anlaşılmamıştı, arada ufak tefek anlaşılmamalar olmuştu diyemem. Ama bu kadar iyi anlaşılmamıştı. Bu yüzden anlaşılmadığı dönemde şimdi bunun anlaşılmasını vereceği bir motivasyon var, değil mi? Bilgi para ve güce dönüşebiliyorsa siyaset de eğitimi destekliyor. Niye mecbur eğitimler kuruldu dünyada? İlk öğretim işte mecburi olması gibi. Niye bu kadar çok üniversite açıldı? Hani bilmek sadece kendi içinde iyidir diye değil. Çünkü bilgi güce dönüşebilen bir şey olduğu anlaşıldı. Bilginin teknoloji üreterek paraya dönüşebileceği anlaşıldı. Ne kadar eğitimli bir ülkede insan varsa o kadar çok teknoloji üretilip o kadar çok para kazanabilir. O ülke daha çok vergi alıp o ülke daha zengin olabilir. Yani dünyadaki devletlerin mecburi eğitim sistemini desteklemesinin arkasında aslında ülkelerin hani bilgi güzeldir, kutsaldır destekleyelimden ziyade kendi zenginlikleriyle ilgili bir motivasyon var. Ama bu ne zaman mecbur eğitimin ortaya çıkması veya bu şekilde yaygın eğitimin olması? İşte dediğimiz gibi bunlar hepsi son birkaç yüzyılın ürünü. Bunun olmadığı dönemde peki bilimle ilgili motivasyon ne olacaktı başlangıçta? Ne olabilirdi? O çok önemli. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Kur'an'ın inşa ettiği ön kabullere insanlar başka türlü sahip olamaz veya Kur'an'ın verdiği motivasyonu başka şekilde verilemez demiyorum. İşte görürüz, motivasyon özellikle çok kolay. Günümüzdeki güç elde etmek de bir motivasyon kaynağı olmuş birçok insan için. Yani itici güç olmuş. Ama bu ön kabullerin bir, özellikle bu motivasyon işini bir kenara bırakalım. Başka motivasyon kaynakları da oldu tarihsel süreç içinde. Bu zihnimizdeki ön kabullerin, hani bilim yapmaya elverişli zihin oluşmasındaki ön kabullerin rasyonel sebebinin, yani mantıksal sebebinin ne olduğu da önemli bir soru. Ve bilimin güç olduğu anlaşılmadığı dönemde acaba bu ön kabulleri oluşturabilecek ne vardı zihinde? Bu soruyu da sormamız lazım. Şimdi teker teker bu ön kabulleri, Kur'an'ın inşa ettiği zihindeki bilim yapmaya elverişli zihin oluşturmasındaki ön kabulleri teker teker açmak istiyorum. Burada o tezi tabii ki dile getirmeyeceğim, savunmayacağım. Çünkü dediğin gibi daha çok Müslümanların yaptıklarıyla değil, Kur'an'ın inşa ettiği zihinle ilgileniyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. 8. yüzyılda, şimdi 7. yüzyılda bir kez daha tekrar ediyorum demin tekrar ettiğimi. 7. yüzyılda Kur'an vahyedildi dedik. 8 ile 13. yüzyıl arasında İslam toplumları dünyanın geri kalanından daha öndeydiler. Bunun oluşmasında da bence Kur'an'ın inşa ettiği bu zihnin etkisi var. Birçok bilim insanı da bunu ifade ediyor. Ama bugün bu tezi böyle çok ayrıntılı bir şekilde savunmayacağım. Sadece bu kanaatte olduğumu söylemekle yetineceğim. Bunun yerine Kur'an'ın nasıl zihindeki ön kabulleri inşa ettiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi birinci ön kabul, çok önemli bir şey. Şimdi biz evrene bakıyoruz insan olarak. Şimdi evreni anlamaya çalışmamız için evrenin anlaşılır bir yapısı, yani rasyonel, insan aklıyla anlaşılmaya müsait bir yapısı karşımızdaki evrenin olduğunu düşünmemiz lazım. Eğer bunu düşünmüyorsak, evreni anlama faaliyeti baştan duruyor. Yani evren eğer ki kaotik bir yapıdaysa, ben evreni ne yapsam da anlayamam, Jack olsam. Veyahut da evren insan zihninin sınırlarını aşacak kadar da karmaşıksa kendi içinde, yani yapısı, akıl tarafından anlaşılmaya müsait bir yapısı yoksa karşımda duran evrenin, o zaman baştan zihnimi evrene yöneltmem, yani bilimsel faaliyetin ilk adımı değil mi o zihni evrene yöneltmek, karşımızdakini anlamaya çalışmak. Buradan dururduk. Şimdi bu evrenin anlaşılabilir olması, yani evrenin kendisini anlamaya açık olması çok önemli bir olgu. Şimdi biz bakıyoruz bir yerde su ısıtıldığında her seferinde kaynıyor. Bir seferinde ısıtıldığımızda kaynıyor, bir seferinde işte yerin dibine su geçiyor. Bir seferinde yılan oluyor falan gibi bir şey görmüyoruz. Her seferinde ısıtılmayla, belli derecede ısıtılmayla aynı etkiyi görüyoruz. Veyahut da adım attığımızda ileriye doğru adım attığımızda hep ileri doğru gidiyoruz belli şekilde adım attığımızda. Evrende böyle hep bir düzenlilikler var aslında. Biz bunlara alıştığımız için bunun ne var ki bunda diyoruz, geçiyoruz. Ama bunun başlangıçtan böyle anlaşılır yapıda evrenin olmasını için bir beklenti olması için aslında bir sebep gözükmüyor. Mesela bunu anlayan bilim insanlarından bir tanesi buna dikkat çeker. Mesela Albert Einstein olmuş. Einstein diyor ki evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır. Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir. Yani evrenin kendisinin anlaşılmaya müsait bir yapısı olmasaydı, değil mi? Daha başlangıçtan hiçbir şey olamazdı. Güncel hayattaki hareketlerimiz bile mümkün olmazdı. Şimdi tabii şunu da yakalamamız lazım. Birçok bilim insanı bilimsel faaliyette bulunurken zihninde aslında o ön kabullerin farkında olmadan bilim yapıyorlar. Mesela evren incelenmeye değerdir veya demin söylediğim gibi evren anlaşılabilir. Aslında bu ön kabulle evreni anlamaya çalışıyorlar. Bunda da pek şaşılacak bir şey yok. Aslında biz de görüyoruz. Yani birçok futbolcu futbol oynarken de ayaklarıyla futbol oynuyor ama ayak kasları üzerine düşünmüyor. Veya müzisyenler müzik yaparken de ses telleri üzerine düşünmüyorlar. İşte ancak sesi kısılırsa, ayağı sakatlanırsa belki ayakkası üzerine düşünüyor. Ama normalde düşünmüyorlar. Yani emin olun, dünyadaki bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu da benim, yani bilim yapmamdaki bu ön kabuller neler diye söylediklerim üzerine hiç düşünmeden bilimsel faaliyetin içine girişiyorlar. Yani bir insanın bilimi iyi yapması demek de kendi bilim yapan zihnini iyi çözümlemiş olması anlamına gelmiyor. Bunu yapmak istediğimizde daha çok bilim felsefesi veya işte felsefe gibi alanlara gitmemiz gerekiyor. Yani şarkıcıların ses telleri üzerine hiç düşünmemiş olabilecekleri gibi emin olun birçok bilim insanı da Einstein gibi, her bir Einstein gibi değil yani birçoğu ne oluyor da zihnin bu bilim yapmaya müsait ön kabullere sahiptir düşünmüyor. Şimdi tabii dediğim gibi yani Kur'an'ın indiği dönemde bu ön kabulleri birçok kimse yani bilimin değerli olduğu yapılması gerektiğiyle ilgili ön kabullere sahip değilken Kur'an'ın bunu inşa ettiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Günümüzde ayrı motivasyon kaynağı oldu ve hatta ön kabuller oluşturacak başka kaynaklar oldu. Şunu unutmayayım yani karşımızda anlaşılmayacak bir varlık varsa neyi anlayabiliriz eğer ki evren anlaşılır değilse? Peki karşımızda madde duruyor. Bir maddeye şöyle bir materyalist ateizmin gözünden bakalım. Materyalist ateizmin gözünden değil mi? İslam'ın koyduğu Allah inancının alternatifi olan. Ya burada İslam için söyleyeceğim birçok şey tek Allah inancının olduğu Yahudilik, Hristiyanlık için de geçerli. Yani sadece Kur'an için geçerlidir demiyorum bütün her şey değil mi? Tek Tanrı inancı olan Yahudilik, Hristiyanlık için de ortak bugünkü söyleyeceklerimde birçok husus var. Onları teker teker bundan sonra belirtmeyeceğim. Yani Yahudilik, Hristiyanlık için de bu geçerli diye sadece bir kere söylemekle şimdi yetiniyorum. Şimdi Kur'an'ın en temel mesajı tek bir Allah sunuyor. Ve bu Allah nasıl? Alim ve hakim. Yani hikmet sahibi ve bilgi sahibi Allah. Yani kendisi akıl sahibi bir Allah. Bizim anladığımız yani daha Türkçe kelimeyle ifade edersek Allah'ın kendisi bizatihi akıl sahibi. Yani başlangıçta zaten akıl var. Evren sonradan ortaya çıkmış bir varlık. Evren içinde de insan Allah'ın seviyesinde bir ilmi olmasa, Allah gibi alim olmasa da belli düşük seviyede de olsa bir yine akıl sahibi bir varlık. Fakat materyalizmin evren görüşünde maddenin kendisi akıl sahibi değil ve ezeli unsur olan madde. Peki bu maddenin akıl tarafından anlaşılacak bir yapıda olduğuna ilgili bir materyalistin beklenti içinde olması için bir sebep var mı? Pekala madde kaotik ve anlaşılmayan bir yapıda olabilir mi? Fakat bir teist açısından baksak, yani tek Allah'a inancı olan bir kişi açısından baksak, Allah'ın kendisi akıl sahibi, akıl sahibi insanlar yarattıysa evrenin, bu aklı niye de insanlara verdi? Bir yerde karşısında duran evreni anlamaları için. Çünkü insan evrenin içinde yaşayan bir varlık. Yani insanın yaratılması da bir tesadüfün ürünü değil. Aklı da tesadüfün ürünü değil. Buradaki doğal beklenti evrenin kendisinin de anlaşılır bir yapıda olması. Kur'an'ın anlattığı Allah ve evren anlayışında beklenir. Fakat materyalizmde ise bunu beklenir kılacak hiçbir unsur gözükmüyor aslında. Yani maddenin öz yapısı akılla alakasızsa, kendi kendine varsa, hiçbir akıl tarafından da oluşturulmadıysa, bu yapıdan aklın anlamasına uygun bir şeyin çıkmasını beklemek için hiçbir sebep yok. Şimdi burada, tabii ki doğa yasası nedir diye burada daha karmaşık bilim felsefesinde tartışmalar var. Şimdi birçok kimse şunu kaçırıyor. Yani bilimin evreni tarif etmesini, bunu birçok yerde söylüyorum, çok gözden kaçan bir husus. Evrenin nasıl olduğunun açıklaması zannediyor birçok kimse. Oysa bir şeyin tarifi onun açıklaması değil. Buna şu örneği vermeyi seviyorum hep. Yani cebinizde 5 tane 50 lira varsa, bir 100 lira varsa 5 çarpı 50, 250, 100, 350 lira var. Matematik cebinizdeki paranın kaç lira olduğunu açıklıyor. Daha doğrusu tarif ediyor. Fakat ya parayı bir işte kazanmış olmanız ya babanızın harçlık vermesi gibi bir açıklamayla cebinizde nasıl 350 lira olduğunu anlıyorsunuz. Yani matematik cebinizde kaç lira olduğunu tarif etse de aslında açıklamıyor. Şimdi bilim de aslında evrendeki yasaları, yasa diye görünen bir şeylerin varlığını tarif etse de bu tarif hiçbir şekilde nasıl oluyor da yasalı bir evrendeyiz veya ne oldu da evrende yasalar var oldu sorusunun cevabı değil. Bir açıklama değil. Fakat bilimin ne yaptığını iyi takip etmeyenler, bunu felsefi arka planını irdelemeyenler, sağ ol Mirim, bunu ciddi şekilde irdelemeyenler, bilimin tariflerini açıklama zannetme yanlışına düşüyorlar. Çok önemli bir hata, dikkat etmemiz gerekir. Yani mesela bilim şunu tarif ediyor bize. Aynı yüklü parçacıklar, elektronlar birbirini iter. Fakat ne kadar elektron var evrende aşağı yukarı deseniz? Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonundan fazla. Şimdi bu kadar çok ayrı elektronun her birinde ne oluyor da aynı şekilde bir yasa geçerlidir? Çünkü evrenin, değil mi, yapısının anlaşılması için böyle bir işte düzeni sağlayan bir şey elektronların her birinin aynı şekilde hareket etmesi. Ne oluyor da farklı elektronlarda aynı yapı vardır sorusu aslında bilim vermiyor. Sadece bunu söylüyor. Elektronlar böyledir diye. Naturalizme göre de zaten en makul açıklama evreni böyle bir düzenlilik olarak açıklamak. Yani evrende işte katrilyonlarca elektron var. Her biri de eksi yüklü. Ama şöyle düşünün. Bir şehre gittiniz. Şehirde sarı taksiler gördünüz. Ne kadar taksi görseniz hepsi de sarı. Şimdi fakat şunu da iyi incelediğinizde bir şehri görüyorsunuz. Şehirdeki bütün taksilerin sarı olmasının o bizatihi o taksileri aşan bir açıklaması var. Değil mi? Bir merkezden onların sarı olmasını. Çünkü taksinin kendisinin sarı olmasıyla her birinin sarı olmasıyla ilgili bir beklenti içinde olmamız için bir sebep yok. Yani 2 artı 3 hep 5'tir. Hep 5 bekleriz ama her toplandığında bir taksiye rastladığımda bu sarı olmak zorundadır diye bir beklentim yok. Burada ama katrilyonlarca taksinin hepsinin sarı, katrilyonlarca taksi yok da elektron gibi. İşte on binlerce taksinin her birinin sarı olmasını biz taksilerin bizatihi kendisinin doğal olarak sarı olmasının dışında bir açıklaması olduğunu görüyoruz. Fakat burada şunu düşünmek lazım. Yani tesadüfen olan bir şey değil her bir taksinin sarı olması. Peki her bir elektronun yükünün eksi olmasının açıklaması ne? Şimdi bilim bunu söylerken sandığı gibi milletin materyalizmin içinden bununla ilgili bir açıklama gelmiyor. Yani taksilerin kendisi her birinin sarı olmasının açıklamasıdır diye düşünmek, yani ne kadar yetersiz bir şeyse, aslında elektronların her birisinin eksi yüklü olmak zorunda ayrı ayrı birbirinden elektronlar için düşünmek için de böyle bir sebep yok. Yani demek istediğim şey şu, materyalizmin tarif ettiği evrende, materyalist yasaların içerisinde kaldığımızda evrenin içindeki bu, tabii bu tip parçacıklardaki ortak özellikler evreni anlaşılır kılıyor. Bunları beklememiz için bir sebep yok. Ama teizmin anlattığı evren, başlangıçta Allah rasyonel olduğu için, yani akıl sahibi olduğu için, yarattığı insan aklını da evreni anlaması için, pekala bu düzenlikleri kurduğu, kurmuş olabileceği veya kurmasının beklenir olduğu, nasıl oluyor da evrende rasyonel yapı vardır, evreni kendisi anlaşılırdır, yani Einstein'ın olduğu o soruya bir cevap sunuyor. Yani tek tanrılı dinlerin anlattığı Allah inancı ve Kur'an'ın sunduğu Allah inancı, evrenin anlaşılır olmasını desteklerken, ateizmin içinde bununla ilgili bir hususa rastlamıyoruz. Tabii bunun dışında şöyle bir şey de var. Yani Kur'an'ın yine temel tezlerinden birisi insanların eylemlerinden sorumlu olduğu. İyi düşünürsek şunu görürüz. Kur'an'ın anlattığı sistem ancak anlaşılır bir evrende mümkün. Şöyle düşünün, diyelim ki bir fakire su veriyorsunuz, muhtaç kimse. Kimi zaman o su zehire dönüşse, içen zehirlense. Veyahut da yemek veriyorsunuz. O yemek mesela sağlıklı bir yemek, gidip de bir anda aslana dönüşüp verdiğiniz kimseye zarar verse. Yani evrende böyle belirsizlikler olsa, yasalar olmaması böyle bir şey evrende, değil mi? Yani neyin ne olacağını hesap edemiyorsunuz. O zaman bir imtihan olması düşünebilir mi? Yani sizin fakire mesela diyelim bir şey vermeniz onun iyiliğin olup olmayacağını da hesaplayamazsınız ki. Yani aslında güncel hayatı da kuramaz insan, hiç yaşayamaz ama imtihanın olması da mümkün değil böyle bir ortamda. Mesela birisini yüksekten ittiğinizde 30. kattan onun düşüp de öleceğini bilmiyorsunuz ki. Çünkü yasa olan bir evrende çekim gücü yasası olduğu için düşüyor. Biyoloji yasalarına göre beden 30. kattan düşerse ya zarar görür ya ölür. Bunu bildiğimiz için birini itmek canilik 30. kattan. Ama yasaların olmadığı bir evrende iten kişiye ne olacağını bilmiyorsunuz ki. Çekim gücü yasası yok, biyoloji yasası yok. Hiçbir şey tahmin edemiyorsunuz. Şimdi böyle bir evrende fakire yardım da yardım değil, canilik de canilik değil. Çünkü cani niye kişi oluyor? Yaptığı eylemin sonucunu bildiği için cani oluyor itmenin. Fakire yardım niye iyi oluyor? Çünkü o açlığını gıdayla gideriyor. Siz onun durumunu anlıyorsunuz. İşte biyolojik yasa var. İşte susuz, yemeksiz insan acı çeker. Ölüme kadar gidebilir. Bunu siz gideriyorsunuz. Ama bunlar yasaların olduğu evrende iyilik iyiliktir veya kötülük kötülüktür. Kısacası Kur'an'ın anlattığı imtihan ortamının olması da yasaların olduğu bir evrende olmamıza bağlı. Yani evrenin anlaşılır olmasına bağlı. Ya bu açıdan baktığımızda hem Allah'ın yarattığı şeyi anlaşılır olmasından dolayı evren, Allah'ın yarattığı bir evrenin anlaşılır olması beklenir. İkincisi bir imtihan dünyasının oluşması için ki işte Kur'an bir imtihan dünyasında olduğumuzu söylüyoruz. Ancak böyle bir yapıda mümkün olduğu için evrenin anlaşılır olması beklenir. Beklediğimden yavaş gitti ya. Haydi bakalım. İkincisi, şimdi evren anlaşılır olması lazım. Değil mi? Bir bilimsel faaliyete girişmemiz için. Baştan evreni anlamaya kalkmazdık. İkinci adımda şöyle bir ön kabul oluşması lazım zihnimizde. Değil mi? Kur'an daha iyi bu ön kabulü baştan zihnimize destekliyor bilime başlamadan önce. İkincisi şöyle bir ön kabul de lazım. Benim zihnim evreni anlayabilir. Karşında bir evren duruyor. Şimdi evrenin kendisinin anlaşılabilir olacağına güvendiğim gibi kendi zihnime de bir derece güvenmem lazım. Fakat insana baktığımızda insan çok aciz. Yani kalbimizin atışına sözümüz geçmiyor. Ama evrendeki işte molekül yapısını anlayabiliyoruz. Suyun iki hidrojen bir oksijenin birleşimiyle olduğunu, asitleri falan anlayabiliyoruz. Veya uzaktaki yıldızların içinin ne kadar hidrojen, ne kadar helyum, işte ne kadar demir var uzaktaki yıldızda anlayabiliyoruz. Fraunhofer çizgileriyle veya başka bir şeyle. Şimdi bu aklın kendisine güvenmesem evreni anlayacağım, ben anlayabilirim diye yine bilimsel faaliyete girişmem anlamsız. Fakat şunu düşünün arkadaşlar, demin söyledim. Yani biz çok aciziz. İkincisi zihnimiz çok fazla şey anlıyor aslında evrenle ilgili, değil mi? Mikro parçacıklar anlıyoruz, uzak yıldızlar anlıyoruz. Yani evrenin, şimdi evrenin ve zihnin, yani karşımızda evren var, bir de insan zihni. Eğer ki ortak yaratıcısı varsa, değil mi? Oysa Kur'an bize evrenin ve insanın yaratıcısının aynı yaratıcı olduğunu söylüyor. Bir de ikisi arasında uyum da önemli. Yani hem evren anlaşılır olacak, hem zihin evreni anlayacak şekilde olacak, hem insan zihniyle evren arasında uyum çok iyi olacak. Üçünün de olması lazım. Şimdi eğer ki evrenle zihnin yaratıcısı ortaksa, tek Allah'sa Kur'an'ın söylediği gibi, o zaman zihnin bu başarısı beklenir oluyor. O zaman ben acizliğimden dolayı, ben çok acizim, kalbimin atışına bile söz geçiremiyor. Evren kocaman, ben miniciğim diye evreni anlamaktan korkmama gerek yok. Çünkü zihni Allah kendi sanatını anlayacak şekilde yaratmış. Ki Newton'un dediği gibi Allah eserleriyle bilinir. Yani Allah'ın eserlerinden Allah'a giden çünkü bir yol var. Yani insan aklına güven de kısacası bilim yapmak için önemli bir ön kabul. Bunu da Allah inancı destekliyor ve bunu da işte birçok bilim insanı da görmüş. Yani Allah'ın varlığına inanan, Müslüman olsun olması. Mesela Kepler 17. yüzyıldaki bilimsel devrin önemli isimlerinden biri diyor ki, evrendeki her şey belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihni bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir. Yani hem evrenin yapısı niceliklere bağlı yani anlaşılır, hem de insan zihnine de Allah anlayacak yetenekleri verdi ki evren anlaşılabilsin. Allah'ın varlığına tabii inanılmayan bir yapıda insan zihnine güven olmayacağıyla ilgili de belki ünlü biyolog Haldane'in mesela şu sözleri aktarılabilir. Eğer zihinsel süreçlerim tamamen beynimdeki atomların hareketleri tarafından belirleniyorsa, inançlarımın doğru olduğunu varsaymam için hiçbir gerekçe yoktur. Ve dolayısıyla beynimin atomlardan oluştuğunu varsaymak için de hiçbir gerekçem yoktur. Yani buradan dediği şey, zihin sırf atomlarsa maddi olarak ve burada tabii ki daha söylemediği şey şu. Yani bütün hikaye buysa, bu sistemin arkasında aslında bir yaratıcı yoksa, zihinle beyin arasındaki uyum yapan, o zaman buna güvenmem için hiçbir sebep, böyle bir zihne güvenmem için hiçbir sebep yok diyor. Yani aslında yani materyalizmin içinde kaldığımız zamanda kendisinin dediği oldukça doğru. Şimdi bununla ilgili tabii ki çok daha komplike bir şeyi Alvin Plantinga anlatıyor. Yani ateist bir evrim teorisini kabul edersek, dikkat edin, evrim teorisine karşı bir şey söylemiyor. Ateist bir evrim teorisine göre insan nasıl oluşuyor? Tesadüfi bir evrim süreciyle ve doğal seleksiyonla özellikle oluşuyor. Peki bu süreçte doğal seleksiyon neyi seçiyor? Sadece evrende yaşayabilecek olanı seçiyor biyolojinin anlatımına göre. Peki bu anlatımda doğruları bilmek için zihni seçmesi var mı evrimin? Bu biyolojik anlatımda. Aslında yok. Oysa Tanrı tarafından insan yaratıldıysa, evrimli veya evrimsiz, Tanrı insan zihnini oluşturduğu için evreni anlamasını beklemek için sebep var. Fakat ateist bir evrim anlayışında zihin bir tek yaşamak için zihindeki süreçler oluştuğuna göre, doğruları bilmek için zihnin oluştuğuna ilgili bir açıklama yoksa bu tabloda, insan zihninin doğrulara ulaşmasını beklemek için de bir sebep yok. Yani şöyle bir örnekten düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir hesap makinesi var. Bir tane hesap makinesi aslında rastgele bir şekilde bir maddi ufak yapılar yan yana geldi. Bir anda hesap makinesi olma özelliği kazandı. Yani diğer taraftan matematikte işlemler için yapılmış bir hesap makinesi var. Yani birinci de tesadüfen oluşmuş bir hesap makinesi. İkinci de işlemler yapmak için oluşmuş bir hesap makinesi var. Bunlardan hangisine güvenirdiniz doğruya ulaşmak için? Şimdi bilim değil mi? Doğruya ulaşma faaliyeti. Bilim yapacak insan zihni sadece tesadüfi süreçlerle oluştuysa, sadece yaşamak için evrende oluşmuş bir yapıysa, o zaman bilimin istediği şekilde evrenle ilgili gerçeklere ulaşmasını beklemek için aslında hiçbir sebep yok. Ama Tanrı tarafından hangi süreçte olursa olsun bu zihin, sadece yaşamak için değil, aynı zamanda evreni anlamak için oluştuysa, zihin hakkındaki görüşünüz buysa, o zaman siz başlangıçtan insan zihnine evreni anlamada bir güvenilir bir yer veriyorsunuz. Bu ön kabulde aslında ondan sonra sizin yani bilime girerken kendinize verdiği güven, bilim yapılma sürecini destekliyor. Şimdi tabii birinci söylediğimle benzer evrenin keşfedilebilir olması var. Aradaki fark şöyle, üçüncü bir ön kabul, evrenin özellikleri keşfedilebilir. Yine Kur'an'da bunu zihinde inşa ediyor. Biz sadece evreni bilmekle kalmıyoruz. Mesela su ısıtılınca kaynar değil mi? Bunları bu şekilde evreni anlıyoruz, bir anlıyoruz yapısını. Fakat bunun çok daha ötesine geçerek, yani gördüğümüz olguları anlamanın ötesine geçerek bunların arkasındaki daha temel sebepleri keşfediyoruz. Mesela kaynayan suyun moleküllerinin olduğunu veya ısıtıldığında bunların nasıl hareket ettiği için moleküllerin işte gaza dönüşme olduğunu keşfediyoruz. Hatta daha da ileri gidiyoruz. Suyu oluşturan hidrojen moleküllerinin 13,8 milyar yıl önce Big Bang patlamasıyla oluştuğunu anlıyoruz. Yine demin söylediğimi düşünün. İkisini bir araya yazın. İnsan zihni çok çok aciz. Nefesimize bile sözümüz geçmiyor değil mi? Konuşurken şu anda nefes alıp veriyoruz. Bir baktığımızda biz evrende güneş sistemimiz bir nokta kadar, biz güneş sistemi de bir nokta kadarız. Şimdi dışarıdan baksak, Allah'ın varlığını hesaba katmadan bir insan baksa, bir materyalist gözüyle, ya noktaların içinde nokta bir insan, kendi nefesine sözü geçmiyor. O noktanın içinden bütün evrenle ilgili teoriler oluşturup kavramasını hiç beklenir değil, değil mi? Sırf bu açıdan baksak. Fakat şu anda bilimle uğraştığımız neticelere bakıyoruz. Ya 13,8 milyar yıl önce o noktaların noktalar içinde evren, o bütün evrenin nasıl oluştuğunu anlayabiliyor, keşfedebiliyor. Dünyanın 4,5 milyar yıl önce oluştuğunu keşfedebiliyor. Evrenin 13,8 milyar yıl önce oluştuğunda ilk dakikaların içerisinde neler olduğunu hesaplayabiliyor. Kur'an'ın inşa ettiği zihin açısından şaşılacak bir şey yok. Çünkü insan zihni evreni keşfedecek şekilde yaratılmış. Hani evren de anlamaya ve keşfedilmeye müsait aynı zamanda, değil mi? Evrenin yapısı yüzeysel bir anlamanın ötesinde kendisinin nasıl böyle olduğunu buraya getiren daha derin süreçleri de keşfedilmeye olanak veriyor evren. Ve bu yüzdendir ki evren keşfedilebilir. Evrenin keşfedilebilir olduğunu düşünüyorsanız, böyle bir şey imkan veriyorsanız değil mi, bilimsel faaliyete girişmeniz daha mümkün. Yani ben evrene bakıyorum, bir yüzeysel olarak anlıyorum birçok şeyi. Tamam, bunlar olağanüstü ama bu yüzeysel olarak anladıklarımın daha arkasında evrenle ilgili birçok gizemi keşfedebilirim. Mesela bu dünyanın nasıl ortaya çıktığı. Şimdi bunu baştan düşünüyorsam bilimsel faaliyete girmem mümkün. Şuna benzetebilirsiniz. Diyelim ki bir yerde siz su çıkmasına ihtimal veriyorsunuz. Orada bilmiyorsunuz tabii kesin su çıkacak mı çıkmayacak mı, ama orada su çıkabilir. Şimdi su çıkmasına ihtimal veriyorsanız su kuyusu açmanız beklenir. Kur'an'ın inşa ettiği zihinde ise evren keşfedilebilir olması demek, işte o su kuyusu açarsan su çıkabilir demek. Yani senin su kuyusu açman boş bir faaliyet değil. Burada başarılı olman mümkün demek. Ama hiç suyun olmasının beklenmediği bir gezegende değil mi, başlangıçtan yani su kuyusu açmanız da mantıksız olurdu. Kısacası Kur'an'ın inşa ettiği zihin evrenin keşfedilebilir olmasını beklediği için, buna böyle bir şeye anlam yüklediği için bu görüş bilimsel faaliyeti de destekleyecek. Yani teizm, yani Kur'an'ın inşa ettiği Tanrı inancı şu soruya materyalist ateizmden çok daha iyi cevap veriyor. Nasıl oluyor da öyle bir evrendeyiz ki çok büyük bir acizlik içinde evrenin milyarlarca yıllık süreçlerini, bu kadar büyük acizlik içinde nasıl milyarlarca yıllık süreçleri ve milyarlarca ışık yılı uzaklığındaki yıldızların yapılarını keşfetmemiz mümkün oluyor? Dikkat edin, burada şeyi sorgulamıyoruz artık. Milyarlarca ışık yılı uzakta yıldızlar nasıl, milyarlarca yıl önce sınası, bunlar bilimde bulunmuş. Burada sorumuz şu, bu kadar acizlik içinde bunu nasıl keşfediyoruz? Yani bilimsel faaliyetin nasıl mümkün olduğunun bilimin dışına çıkan daha derin bir açıklaması olması gerektiğine gidiyoruz. Çünkü iki tane ayrı olgu çok uzlaştıracak gibi durmuyor. İnsan çok yüksek derecede aciz, bilimle biz inanılmaz derecede önemli bilgiler bulduk evrenin kökeni gibi. Bu kadar acizlikle bu bir arada tesadüfen olamaz. Ama evreni yaratan, insanı yaratan bilinçli güçse, evreni anlaşılacak, insan zihni anlayacak, hatta evrenin keşfedilebilecek şekilde bir sistem kurduysa ve evreni anladıkça, insan zihni keşfettikçe Allah'ın evrendeki sanatını daha iyi nüfuz ediyorsa, O zaman Allah evreni keşfedilecek şekilde yaratmıştır. Daha merak edenler bunu, benim Allah'ın varlığının 12 delilinde evreni keşfedilebilirliği delili var. Oradan biraz detayını da okuyabilirler. Kısacası evrenin keşfedilebilir olmasıyla ilgili bir zihniyette Kur'an inşa ediyor. Nitekim zaten birçok Kur'an ayeti, haydi oraya bakın, şunları düşünün, idrak edin diye yöneltmesi de aslında bunlar keşfedilebilir demek. Eğer ki sizin o baktığınız noktada göreceğiniz hiçbir şey yoksa, çıkartacağınız hiçbir sonuç yoksa niye bakıyorsunuz oraya, değil mi? Eğer Kur'an sürekli evrene yöneltmesi bile evrenin aslında keşfedilebilir olduğuna ilgili Kur'an'ın bir inşa ettiği zihni anlamamız için yeterli bir sebep. Evet. Şimdi bilimdeki tabii ki bir şeyi söyleyeyim. Yani karşımızda bir şey duruyor, evren. Bu evren hangi açıklama altında daha anlaşılırsa, yani daha az hayret edeceksek karşımızdaki olguların olmasına, doğru olması en muhtemel açıklama odur diyebiliriz. Şimdi aslında bu bahsettiğim belki bir kısmınıza karışık gelebilir akıl yürütme, ama aslında güncel hayatta hep kullandığımız bir akıl yürütme bu. Klasik verdiğim örneği geçeyim. Yani Ali ile Ahmet bir koşu yarışı yaptılar. Biz koşu yarışını görmedik. Yani evrenin nasıl yaratıldığını görmediğimiz gibi. Ama şunu görüyoruz. Çok önemli bir koşu yarışı yaptıklarını biliyoruz. Koşu yarışını görmedik. Ali çok sevinçli. Ahmet üzgün. Neyi anlarız? Yani hangi durumda biz Ali'nin sevinçli, Ahmet'in üzgün olduğunu bekleriz? Ali geçtiyse, Ahmet kaybettiyse bekleriz, değil mi? Yani karşımızda gördüğümüz olgu Ali'nin kazandığı açıklaması altında beklenirdir. Ha, buradan da yine bu güncel hayatta hep kullandığımız bir mantık. Mesela bir yerde ateş gördük. Bir yerde, daha doğrusu külleri gördük. Ateşin yandığını görmedik ama külleri gördük. Her tarafa dağılmış. İşte bir yerde isler var, aynı zamanda küller var yerde. Yani yerde küller olması, is olması hangi açıklama altında en anlaşılırdır? Orada bir ateş yakıldı açıklaması altında. Yani karşımın orada ateşin yandığını görmesek de, çünkü külleri kalmış, izi kalmış. Ha, birisi başka yerdeki külleri oraya getirmiş, duvara isleri sürmüş olabilir ama yani bu pek beklenecek bir durum değil. Sonuçta karşımızda gördüğümüz olgu hangi durum altında en iyi açıklanıyorsa, en doğru, en muhtemel açıklama ne olduğu aslında bizim sürekli güncel hayatta yürüttüğümüz bir akıl yürütme. Aynı şeyi Allah'ın varlığıyla ilgili düşündüğümüzde, yani karşımızdaki evreni Allah'ın yarattığını görmedik. Ama böylesi bir evren, mesela keşfedilebilir bir evren, aklın anladığı bir evren nasıl bir açıklama altında mümkün? İşte aklı ve evreni yaratan, evreni keşfedilmeye açık bir şekilde yaratan, bilinçli bir güç varsa böylesi bir evren beklenir bu açıklama altında. Ama materyalist ateizmin dediği gibi kendi kendine var olan bir madde, kendi bir veyahut da tesadüfen oluşmuş bir zihin görüşü altında bunları beklemek için hiçbir sebep gözükmüyor. Dördüncü bir ön kabule gelelim. Şimdi bu ön kabulde doğa yasaları evrenseldir. Şimdi bilim yaparken biz hani evrenin anlaşılır olması, zihne güvenme, evrenin keşfedilirliği dışında bir de doğa yasalarının evrensel olduğu ile ilgili bir ön kabule sahibiz. Şimdi bu niye çok önemli? Çünkü diyelim ki siz astrofizik yapıyorsunuz, uzaktaki yıldızları tanıyacaksınız. Şimdi doğa yasaları mekanda evrenselse, yani dünyada geçerli olan yasa ayda geçerliyse, ayda geçerli olan yıldızda geçerliyse çok uzak yıldızlar hakkında bilgi edinmeniz mümkün. Uzaktaki yıldızlar apayrı, mesela burada çekim gücü yasası var, elektromanyetik kuvvet var, güçlü nükleer kuvvet var. Orada başka bir yasa varsa bizim onları anlamamız mümkün değil. Mesela güneşin anlamamız mümkün değil, eğer güneşte ayrı bir yasa varsa ayı da anlamamız mümkün değil. Veyahut da uzaktaki yıldızları da. Veyahut da zamanda yasaların evrensel olması. Mesela aynı fizik yasaları zaman, değişik zamanlarda aynı şekilde değilse geçmişe doğru bir şeyi de anlayamayız. Mesela evrenin 13,8 milyar yıl önce yaratıldığını, dünyanın 4,5 milyar yıl önce ortaya çıktığı gibi bilgileri, fizikteki veya jeolojideki bilgileri anlayamayız değil mi? Jeolojide gidip bilmem Pangea'da o kıtaların ayrılma teorisi bir arada olması falan filan işte kıta tektoniğinde tartışılıyor. Önce bir aradaydı Pangea ayrıldı kıta tektoniğini. Şimdi bunların hepsini aynı yasaların evvelden de evrende geçerli olması sayesinde anlıyoruz. Peki aynı yasaların evrende geçerli olduğu fikrini destekleyen hangi görüş var? Burada gitmemiz lazım. Yani materyalist ateistlerin öngördüğü şekilde evren tesadüfen oluşmuş bir evrense mi biz doğa yasalarının evrensel olmasını bekleriz? Çok tanrıcılığın anlattığı şekilde evrende farklı iradeler ve güçler evreni yarattıysa mı bekleriz? Kur'an'ın anlattığı şekilde tek bir irade varsa evrenin her yerinde mi doğa yasalarının evrensel olmasını bekleriz? Burada Paul Davis'ten bir alıntıyla devam edeyim. Sonra Newton'dan bir alıntı okuyacağım. Paul Davis diyor ki, bilim insanı olmak için evrenin güvenilir, değişmez, mutlak, evrensel, kökeni belirsiz matematiksel yasalar tarafından yönetildiğine inanmam gerekir. Bu yasaların geçersiz olmayacağına, yani yasaların evrensel olduğuna demek istiyor. Yarın uyandığım zaman ısının soğuktan sıcağa aktığı gibi bir duruma rastlamayacağına mı ya da ışık hızının saat başı değişmeyeceğine inanmam gerekir. Yıllar boyunca sık sık fizikçi meslektaşlarıma neden fizik yasaları oldukları gibidir diye sorarım. En sık verilen cevap şöyledir. Oldukları gibi olmaları için hiçbir gerekçe yoktur. Onlar sadece varlar. Yani bunun daha derin bir açıklamasını sorgulamamıza gerek yok. Zaten işte böyle. Her tarafta evrenseldir. Newton da şöyle diyor. Eğer evrensel bir hayat varsa ve bütün uzay düşünen varlığın yani Allah'ın doğrudan mevcudiyeti ile ondaki bütün şeyleri algıladığı bir alan ise, yani Allah'ın varlığıyla beraber bu evreni düşüneceksek, o zaman yaşamdan ya da iradeden açığa çıkan hareket yasaları evrensel kapsamdadır. Yani evrenin her tarafında aynı güç ve irade hüküm sürüyorsa, her tarafın yaratıcısı aynı güçse, o zaman her tarafta aynı yasaların olmasını bekleriz. Çünkü evrenin her tarafında onun güç ve iradesi var. Şimdi materyalist ateizmde bir kere yasaların olmasını beklemek için de hiçbir sebep yok ki. Bir de yani evrenin her tarafında bekleyeceğim. Diğer taraftan hele bir çok tanrıcılığı düşünün. Tarih boyunca işte birçok kültürde açığa çıkan çok tanrıcı inançları. Çok tanrıcı inançlar mesela ayrı mekanlar, ayrı tanrılar paylaştığı için işte hangi tanrı hangi mekana sahipse orada kendi yasasını koyar. Değil mi? Beklenti o çok tanrıda. O zaman dünyadaki çekim gücünün ve elektromanyetik kuvvetin öbür tanrının oluşturduğu bir evrende aynısını beklemek için bir sebep var mı? Yok. Orada apayrı bir yasa olması gerekir. Hele mitolojideki tanrılar gibi bir tanrı diğer tanrının yerini işgal ediyor falan filan gibi şeyler derseniz her tanrı işgal ettiği yere kendi yasasını yeniden koyup oradaki yasaları bir de iptal etmesi gibi bir şey var. Yani fakat Kur'an'ın tevhid akidesine göre bütün evrende aynı irade hakim olduğu için hani Newton'un da dediği gibi bu sefer neden bütün irade evrende aynı yasalar var? Çünkü niye? Evrenin her köşesi aynı iradenin eseridir diyebiliyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. Yani evrenin her tarafında aynı yasaların geçerli olduğu bilimin en önemli ön kabullerinden biri. Değil mi? Yasalar bir mekanda aynı zamanda tek tip. Yani çekim gücü yapısı 1 milyar yıl önce de aynıydı. 1 milyar yıl sonra da aynı olacak. Dünyada aynı olduğu gibi Andromeda galaksisinde de aynı, bambaşka bir galakside de aynı şekilde. Kur'an'ın anlatımında bunu destekleyen unsurlar varken işte dediğin gibi materyalist ateizmde bunu beklenir kılacak bir şey yok. Çok tanrıcı inançtaysa olmaması lazım. Nitekim Kur'an'daki işte şey ayetini de hatırlayalım. Enbiya 22. Eğer ikisinde gökte ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı elbette ikisi de bozulurdu. Bunların yapısı bozulurdu. Bir düzen de olmazdı. Ya da Kur'an'ın dikkat çekmesini de bir hatırlayalım. Evet. Bir diğer ön kabul, evreni incelemek değerlidir. Şimdi burada dikkat ederseniz, ön kabulleri motivasyondan ayırdım. Şimdi evreni incelemenin değerli olması hem bir ön kabul olarak Kur'an inşa ediyor hem buna motivasyon sağlıyor. Yani aradaki fark şu. Şimdi ön kabulle kastım, diyelim değil mi, bir insan Kur'an okudu, dini bilgileri anladı, ondan sonra bilim yapacak. Zihninde baştan bir kabulleri var. Değil mi bir şey? Mesela kabullerine biri ne dedik? Evren anlaşılır. Evren pekala keşfedilebilir. Yani ben keşfedeyim. Zihnim benim anlar. Niye anlamasın evreni? Ya demin söylediğin gibi burada bir yasa bulursam evren her tarafında evrensel. Niye? Bütün evren Tanrı'nın gibi unsurlar. Şimdi bir diğer ise evreni incelemek değerlidir. Niyesi? Bilim yaptığınızda çok büyük bir kaynak aktarıyorsunuz. Vakit, değil mi? Emek. Çok fazla bir şey veriyor. Şimdi günümüzde dediğin gibi daha evvel bilimsel faaliyet sonucunda teknoloji üretilip teknoloji paraya da dönüştüğü için, parayla hazlar da alındığı için, toplumda birçok insanın karizması da parayla olduğu için günümüzde evrenin incelemenin değerli olduğunu siz birçok bilim adamına bakarsınız, adam zengin, elektronik mühendisi olmuş, işte bir oradaki bilimden geliştirmiş kendini, işte cam elektronik sayesinde para kazanıyor. İnşaatçı olmuş, inşaat yapıyor. Kuleler falan. Zengin oluyor. Yani günümüzde bilginin paraya dönüşebileceğini gördüğümüz için evreni daha çok bildikçe evreni incelemek değerlidir. Ya bilgi etmek değerlidir. Birçok kimse çok rahat anlıyor. Fakat bilimsel bir kültürün olmadığı ve bu motive de ediyor artık. Ama bilimsel yani bilimin önemli olduğuna ilgili bir kültürün olmadığı yüzyılı düşünelim. 7. yüzyıl Arabistan hiç şüphesiz öyleydi. Peygamberimizin yaşadığı. Orada evreni incelemenin değerli olacağıyla ilgili ne var? Çünkü vakit ve emek verecek insanlar. Ne var? Evreni inceledikçe Allah'ı daha iyi bileceğinizi düşünüyorsanız, evreni anlamakla Allah'ın kudret ve sanatını anlayacağınızı düşünüyorsanız, artık Kur'an ayetlerinin bir emri ise, değil mi? Yüzlerce Kur'an ayetinde evrene yöneltilip evreni incelemeye yönelten ayetler var. Yani Kur'an'ı bir evrenin yerine getirmek, artı Allah'ı daha iyi tanımak, bunu düşündüğünüzde evrenin incelemenin değerli olduğuyla ilgili bir zihin oluşuyor. Ayrıca tabii bu motivasyon da veriyor ilahiyette, itiyor da. Ama hiç vermese bile bir zihin oluşturuyor. Demek ki bu değerli bir şey ya adam. Mesela diyelim, evreni inceleyen birinin bir faaliyetini görüyorsunuz. Zaman vermiş, emek vermiş. Bunun incelemenin değerli olmadığını düşünürseniz ne dersiniz? Vay enayi ya, nelerle vakit harcıyor boş yere. Bunun yerine gidip de iki tane inek sağsaydı daha iyiydi. Evreni anlamakla. Yani niye boşver vakit kaybetti diye pekala düşünebilirdiniz. Nitekim mesela bazı felsefi sistemlerin evreni anlamayı çok desteklemeyeceğini de düşünelim. Mesela Uzak Doğu'da ki birçok anlayışta evren bir illüzyon. Hinduizm'de, diğer birçok yerde. Şimdi mesela evrenin bir illüzyon olduğunu düşünürseniz düşünün. Etrafınızdaki bütün evren bir hayal olduğunu düşünüyorsunuz. Anlayıp ne yapacaksınız ki, evren bir hayal? Yani oturup da bir hayali anlasan da buna vakit kaybetmek, yani o bakışta büyük enayilik diyebilir adam. Veya bazı sufiler de insanın sadece kendi iç dünyasına yönelmesini, dış dünya değersiz, kötü. Dış dünya sadece saptırıcı, madde kötü bir şey. Bazı sufilerde de böyle bir görüş olmuş. Eğer ki bu sufi görüşleri alırsanız Kur'an'ın yerine, madde kötüdür, insanın kendi içinde dışına yönelmesi kötüdür diye düşünürseniz, bu da bilimsel faaliyeti desteklemez. Değil mi? Çünkü bilimsel faaliyetin başlangıçta bir, yani evreni incelemenin değerli olacağına bir ilgili bir görüşe varmanız lazım evreni inceleyebilmeniz için. Kur'an'da işte birçok ayette insanı evrene yönelterek, bir de evrenin gerçek olarak yaratıldığını söyleyerek, değil mi? Mesela işte uzak doğulu dinler gibi demiyor Kur'an. Ne diyor? Evren bir gerçek olarak var diyor. Bir tane ayet okuyalım. Ankebut 44. Allah evreni ve yeryüzünü gerçek olarak yarattı. Hakla yarattı. Yani bir amaca yönelik ve gerçek olarak evreni Allah yarattı. Bunda inananlar için delil vardır diyor. Yani evrendeki, karşımızdaki evrenin bizzat bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Bazılarını sandığı gibi illüzyon değil. O zaman da diyeyim, bu görüş evreni incelemenin değerli olduğunu da destekleyici bir görüş diğerlerine göre. Bir de tabii ki değerli olması için şu var. Yani diyelim ki paraya dönüştürüldüğü, güce dönüştürüldüğü yine bilinmediği bir döneme gidelim onun. Bir faaliyetin kendisinin değerli olduğunu söylemek nedir? Şimdi bir faaliyet var. Şurada bir uğraş var. Bu değerlidir demek. Şimdi değerli olduğunu bir şeyin söylemek değerlerle, ahlakla, etikle alakalı bir şey. Bir değer atfetmek. Faaliyetse olgularla ilgili bir şey. Şimdi David Hume gibi felsefecilerin de dikkat çektiği gibi, yani zihne bir atıf yapmadan, şimdi David Hume o zihin atıf yapmama kısmını adı söylemiyor da, David Hume'un da dediği gibi diyelim, en azından ondan sonrasını biz söyleyelim. Tarifle ilgili olgulardan evrende değerle ilgili olgulara geçiş yapılamaz. Yani tarifle ilgili olgular şunu der, böyle bir faaliyet var. Dır cümleleridir adeta. Şöyle bir şey yapılıyor. Faaliyetin tarifi bunun değerli olduğuyla ilgili bir izah değil. Yani faaliyetin kendisiyle ilgili bir tariften onu değerli veya değersiz olduğunu çıkaramayız. Bunun için başka bir sistem lazım. Bir etik bir sistem lazım. Ama maddenin içinde kaldığınız müddetçe etik bir sistemin ortaya çıkması mümkün değil. Bir şeyin değerli olduğunu söyleyeceğiniz. Hayır, günümüzde söylenen şey aslında değerli olduğu değil, menfaatin olduğu. Arada bir fark var menfaatin olmasıyla bir şeyin değerli olması arasında. Ama Kur'an, yani Kur'an da menfaatin olmasına karşıt değil yani. Evreni anlama faaliyetinde menfaat varsa iyi, evreni anla, bilim yap. Yani menfaatle evrenden işte bilim adamının para kazanması, karizma elde etmesiyle dinin bir karşıtlığı yok. Fakat bunun dışında hiçbir menfaatle ilişkisiz olsa da evreni tanıma faaliyetinin değerli olduğunu, çünkü Allah'ın kudret ve sanatını tanımaya götürdüğünü söyleyerek değil, materyalizmin içinde kaldıkça hiçbir zaman kuramayacağımız bir değer atfettiriyor bilime. Şimdi bunu yakalayabilmek çok önemli. Çünkü materyalizmin içine kaldığınızda evrenle ilgili bir tariften hiçbir şekilde bir değer cümlesi çıkartamazsınız. Yani şunu diyelim, yani bir çetenin soygun faaliyetiyle insanların evreni keşfetme faaliyeti arasında bir ayrım yapmanız mümkün değil. Çete faaliyeti var, işte şöyle hırsızlar organize oldu, şöyle soyuyorlar. Bilim adamları işte şöyle organize oldular, şöyle teleskop kullanıyorlar. Sadece böyle bir tarifte kalırsınız. Bu değerli, o kötüdür cümlesine geçiş yapmanızın mümkün olduğu bir zemin bile kalmaz. Tabii ki bir anlam yüklemek de buna önemli diğer taraftan. Yani bir değer vermenin yanında. Şöyle diyeyim, yani bazı şeyler vardır. Mesela diyelim ki sizin gücünüz yeter onu yapmaya. Diyelim evrenin keşfedilebilmesi gibi. Evreni keşfetmeye gücünüz yeter. Diyelim evreni anlamaya. Zihninizin de onu kavrayacağını düşünürsünüz. Yani başta söylediğim diyelim ki ön kabuller zihninizde olsun. Fakat yapmanıza değer bir şey olmadığını düşünüyorsanız yine yapmazsınız onu. Şöyle bir örneği düşünün. Diyelim ki bir kumsaldayız. Birçoğunuz kumsala gitmiştir. Hanginiz kumsalda, o kumsaldaki bütün kum tanelerini saymaya kalktı? Yani niye saymaz bir insan kumsaldaki kum tanelerini? Nedeni çok basit. Çünkü sayılmaya değer bir şey değildir. İncelenmesi boş bir şeydir. Yani gücüm yetse bile yapmam. O kadar vakit kaybetmem. Zaten yani insanın gücü de yetmez de. Ama en azından diyelim bir kısmı var. Bütün bir günüm gidecek o kumsalın o kısmını saymak. Bunu yine yapmam. Çünkü yapmaya değer bir şey değil. Şimdi evrenle ilgili şeyde de böyle. Yani sadece bunu yapabileceğine, yani aklıma güvenmem, evreni keşfedilebileceğine güvenmem değil. bu faaliyetin değerli olduğuna, evrenin incelenmesinin iyi bir şey olacağına kanaat getirmek de bunu desteklemek açısından çok önemli. Eğer ki menfaat kısmı görülemiyorsa özellikle. Kur'an'da hiç şüphesiz bunu dediğim gibi, yani evreni incelemeye yönelterek, evreni tanımanın Allah'a daha iyi tanımak olduğunu söyleyerek destekliyor. Bazılarının ilk bilim insanı diye gösterdiği İbn Heysem, yani ilk bilim insanı İbn Heysem hakkında yazılan kitap var. Bu abartılı bulunabilir. Batılı bir bilim insanı bu arada bunu yazan. Ama yine de yani bilimsel metodu kendinden önceki herkesten aşağı yukarı daha iyi uygulayan biri olduğunu İbn Heysem'i söyleyebiliriz. Şöyle diyor. Ben sürekli bilgi ve gerçeğin peşinde koştum ve Allah'ın ihtişamına ve yakınlığına erişebilmek için gerçek ile bilgiyi aramaktan daha iyi bir yol olmadığına inandım. Yani aslında İbn Heysem mesela optikte kendinden önce hiç kimsenin yapmadığı çalışmaları yapıyor. Aslında Kur'an'ın bu inşa ettiği zihnin İbn Heysem, yani benim İbn Heysem olmamda adeta Kur'an'ın bu zihnimi bu şekilde inşa etmesi rol oynadı diyor. Bu tabii ki benim kelimelerim rol oynadı zihni inşa etme ama bu söylediği cümleyi tercüme edersek bunu desteklediği gözüküyor. İki tane ön kabul kaldı. Beş ön kabulü Kur'an'ın nasıl desteklediğini gördük. Pratik bir çıkarın olmadığı yerde bile. Altıncısı, evren hakkında bilgi evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir. Yani Kur'an bunu da destekliyor. Eğer ki evren hakkında gözlem yapmasak, işte ne kimyadaki periyodik tabloyu bilebilirdik, ne güneşin iç yapısını, ne de hücrenin mitokondri, DNA gibi yapıları olduğunu, gözlemin ve gözlemin bir türü olan deneyi önemli görünmeseydi, bunların hiçbiri elde edilemezdi. Şimdi bazı şeyler var, masa başında yapılır. Mesela felsefi akıl yürütmelerin birçoğu, matematiğin kendisi, belli aksiyonları bulursunuz, matematiği yaparsınız. Yani masa başındaki akıl yürütmeler de çok değerlidir. Fakat bilimsel bilginin önemli bir kısmı gözlemin değerli olduğunu anlamakla mümkün olmuş. Hatta bunun için bazı felsefecileri aşmak gerekmiş. Mesela Platon gibi felsefecilerin kimi görüşleri sizin gözlemi önemli görmenizi engelleyebilir. Platon'a göre ideal alem, idealar alemi. Bu karşıda gördüğünüz evren çok silik bir kopyası. Yani çok da önemli bir şey değil bu evren. Yani sizin akılla düşünerek masa başında daha çok gerçeklere ulaşmanız mümkün. Duyu organları yanıltıcı, gözlem çok da önemli değil. Bugüne yani bu zihindeki birisi mesela yani gözlemi ve gözlemin bir türü olan deneyi dışlayabilir. Şimdi bu deneyle ilgili de iki tane şeye dikkat etmek lazım. Şimdi deney yani bir gözlem türü, bir de tekrarlanabilir gözlem. Aslında bu deneyin başarılı bir yöntem olduğuna inançta da iki tane ön kabul var. Niye deneyi biz önemli görüyoruz? Birincisi, demin söylediğim gibi gözlemin evreni anlamada önemli olduğunu görüyoruz. Yani bir şeyi gözlemek evreni anlamada önemli. O laboratuvar ortamında bir şeyi gözlüyoruz. O yüzden deney yapıyoruz. İkincisi, hani daha evvelden incelediğimiz bir ön kabul vardı ya zihindeki doğa yasalarının evrensel olması. Şimdi biz doğa yasalarının evrensel olduğunu düşündüğümüz için deneye önem veriyoruz. Niye? Çünkü deneyle yaptığımız bir şey, bu laboratuvarda geçerli olan bir şey, diyelim asitlerle bazların belli şekilde etkileşimi, yani İngiltere'ye de gitsem İngiltere'de de aynı yasa geçerli, Amerika'ya da gitsem aynı yasa da geçerli. Bundan 5 yıl sonra da asitlerle bazları diyelim ki bir fabrikada belli şekilde etkileşime sokacaksam aynı şeyler geçerli. Eğer ki doğa yasaları evrensel değilse o laboratuvardaki keşfim laboratuvarın dışına taşıyamam. Değil mi? O zaman laboratuvarda deney yapmam da anlamsızlaşır. Kısacası yani deneyin önemli olduğu, aynı zamanda yasaların evrenselliği ile ilgili ön kabul olmasa bilimde deney de kullanılmazdı. Bilimde bunların önemli olması için deney lazım. Tabii ki günümüzde deneyin ne kadar başarılı olduğunun ve ne kadar çok şey ürettiğinin görülmesinden dolayı birçok kimse zihninde bahsettiğim Kur'an'ı verdiği ön kabuller olmadan da deney yapıyor hiç şüphesiz. Hiç öyle bir ön kabul olmasına belki gerek kalmıyor. Ha, buradaki söylemek istediğim şey, bilimin başarılarını gözlemeden önce gözlemin evrende önemli olduğunla ilgili bir zihin yapısının oluşup oluşamayacağı. Yani Kur'an bilimsel devrimde o sonuç alınmadan o zihniyeti oluşturuyor. Yani buna tekrar tekrar dikkat çekiyorum çünkü biliyorum birisi pekala diyebilir. Kardeşim günümüzde işte DNA'yı bulanlar Batı dünyasından Kur'an'da zihinlerini hiç inşa etmemiş diyebilirler haklı yere. Eğer bu demek istediğimi anlamamışlarsa. Evet. Şimdi buradaki tabii ki gözlemin önemli olduğunu anlamak için Kur'an'ın özelliğine dikkat çekmek lazım. Kur'an dünyadaki hiçbir din kitabında olmadığı kadar evreni gözlemeye davet ediyor. Sürekli yani yıldızları gözlemeye davet ediyor, rüzgarı, yağmurları, hayvanları, diğerlerini. Sürekli buraya bakın sonuç çıkarın diyor. Yani Kur'an şöyle demiyor, beni okuyun, her şey bende, zaten anladın, yeter. Kur'an beni okuyun, derinlemesine okuyun diyor, tedebbür edin ama aynı zamanda Allah'ın yarattığı evren kitabını da okuyun diyor. Yani evren kitabınla ilgili bilinmesi gereken her şeyi söylemiyor. Evreni gözlemleyerek, inceleyerek onları öğreneceksin diyor. Değil mi? Ve bu Kur'an'ın bu mesajını Kur'an'ı bir kere okuyan bir kimse bile anlayabilir. Niye? Çünkü bu dediğim şey yüzlerce ayete dağılmış. Yani abdest meselesi Kur'an'da iki tane ayette var abdestle ilgili konu. Oruç nasıl tutulacağı Bakara suresindeki 4-5 ayette var. Ondan bile abdest orucu herkes anlıyor ama bu dediğim şey Kur'an'daki iki ayet, beş ayet değil yani yüzlerce ayette evreni tanımaya yönelten bir bakış var. Bak ben sana şimdi yıldızlarla ilgili her şeyi söyledim, bunu anladım bitti değil. Oraya bakın, inceleyin, görün diyor. Bakın orada işte bir eksiklik, gedik var mı? Geçmiş kavimlerin yerlerine bakın. Hani bugün arkeoloji dediğimiz bilimin yaptığı şeye sürekli teşvik var. Evet. Son olarak yedinci ön kabul Kur'an'ın bilim yapmakta önemli olan desteklediği. Evreni anlamada matematik önemlidir. Bu Putnam Quine vazgeçilmezlik tezi diye bir tez de var aslında bilim felsefesinde önemli. Onun da gösterdiği şeylerden birisi işte matematiğin doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu. Yani matematiksiz geliştirilmeye çalışan bir bilimin ne kadar eksik olacağını söylüyor. Yani matematiksiz bilim hiç olmaz demeyeyim ama yani bayağı bir eksik olurdu evreni anlamamız matematik olmasaydı. Bu açıdan yani Kur'an'ın matematiği destekleyen ifadelerinin, matematiğe yönelten ifadelerinde bence özel bir önemi olduğu kanaatindeyim. Bu konuyu çok uzatmadan en azından şunu da diyeyim tabii matematikle ilgili. Yani bir matematik nasıl oluyor da evreni anlamamıza izin veriyor? Bu aslında çok önemli bir felsefi soru. Eugene Wigner mesela şey diyor, ünlü bir matematikçi, Nobel ödüllü bir fizikçi de. Matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam kullanışlılığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur. Şimdi biz matematik kullanıyoruz da ne oluyor da matematik var sorusu var. Yani matematik icat mı, keşif mi diye bir soru var. Ama ister icat görün matematik, ister keşif görün. Ne oluyor da matematik evreni anlamada bu kadar bize yardımcı olabiliyor? Çünkü demin söylediğim evren hani 13,8 milyar yıl önce, dünya 4,5 milyar yıl önce oluştu. İşte Kambriyen patlaması 600 milyonla 500 milyon yıl arasında önce oluştu falan filan gibi şeyler. Hep matematiğin evrene uygunluğuyla, nüfuzuyla anlaşılan olgular. Eğer ki matematik icat derseniz, yani insanlar matematiği icat etti. Yani insanlar olmadan önce matematik yoktu evrende. 3 artı 4, 7 değildi. İnsan olduktan sonra oldu diyorsanız icatsa. O zaman teizm yani sonuçta evreni yaratan Allah, insan zihnini demin söylediğim gibi evren anlayacak şekilde yarattı. İnsan zihninin bir icadının evreni bu kadar iyi anlamasını Allah olanak verdi denebilir. Bu bir açıklama sunuyor. Çünkü Yani biz burada dururken 13,8 milyar yıl önce nüfuz etmemiz veya Higgs parçacığı diye bir şeyin evrenin daha ilk dakikasında nasıl etki edip evrene kütle verdiğini matematiksel bir kağıda yazılar yazıp da böyle bir şeyi keşfedebilmemiz inanılmayacak bir şey olurdu. Matematik keşif dersek o da şu demek, yani biz matematiği bilmeden önce de 3 artı 4 7 idi. Biz sadece bunu keşfettik ki bence daha doğru açıklama bu. Matematikçilerin büyük bir çoğunluğuna göre de doğru açıklama bu. Matematik bir keşif. Böyle düşündüğümüzde matematiğin kendisi 3 artı 4'ü 7 yapmıyor. Evrenin kendisi matematiğe uygun yapamıyor. Yani matematik soyut bir şey. Soyut bir şey bir madde etki edemez. Ama Allah nedensel ilişkiye giriyor. Yani nedensel ilişkiye girmek somutsa Allah bu anlamda somut varlık. Yani gözde görülmemekle somut olmak ayrı bir şey. Değil mi? Evrenin yapısını matematiğe uygun yaratan Allah olmasıyla nasıl evrenin matematiğe uygun bir yapıda olduğu açıklanabilir. Şunu düşünün, insanın bir uydurması olan satrançla evreni anlayamıyoruz. İşte mesela satrançla evreni anlamaya kalkın. Vezir işte çapraz gidiyor, at iki ileri bir yana falan böyle hareket ediyor. Hadi bunlarla evreni anlamaya çalışın matematik yerine, olmuyor. Yani rastgele bir uydurmayla evren anlaşılabilse satranç gibi şeyle de pek anlayabilirdik. Veya dama gibi bir şey çıkartırdık, onunla da anlayabilirdik. Olmuyor. Ancak matematikle evrene nüfuz edebiliyoruz. Bunu da bence en iyi açıklayan şey keşif olmasa ama icat olarak da evreni anlasak bir şey değişmeyecektir. Ancak evrenle insan zihni arasında uyumu yapan, matematikle evren arasında uyumu yapan bir güçle, bilinçli bir güçle ki işte ona Allah diyoruz, bunun anlaşılması mümkün. 20. yüzyılın en ünlü ateistlerinden birisi Anthony Flew'du. Yani günümüzün Richard Dawkins'i neyse 20. yüzyılın ilk yarısında Flew öyleydi. Mesela sonradan Allah'a inanmaya başladı 20. yüzyılın sonlarında. Ve inanırken de burada sebepler sayıyor. İşte evrendeki tasarım falan filan. Saydığı sebeplerden bir tanesi de doğanın matematiğe uygun yapıda olmasını, ateizmi terk edip Allah'ın varlığına inanmaya başlamasının sebeplerinden biri olarak sayıyor. 17. yüzyıldaki bilimsel devrimi yapan isimler de Descartes, Kepler, Galileo, Leibniz, Newton, bunların hepsi de matematiğin Allah'ın evreni yazdığı dil olduğunu söyleyerek aslında Allah'ın evreni yaratması ve evrenin matematikle anlaşılması arasındaki ilişkiyi kuruyorlar. Yani evren, Kur'an'a gelince bakıyoruz Kur'an'da, evrenle sürekli bir matematik arası ilişki kuruluyor 7. yüzyılda. Pek matematiksel zihniyetin olmadığı bir dönem. Günümüzün ilahiyatçıları hala matematiksel bir zihniyeti pek yok. Yani matematiği küçük görüyor büyük bir kısmı. Hepsi demin de büyük bir kısmı. Ama Kur'an'a bir bakıyorsunuz işte mesela güneş ve ay bir hesap iledir diyor Rahman suresi 5'te. Yani onların arkasındaki bir matematiğe dikkat çekiyor. Veyahut da Cin suresi 28'de Allah onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayıyla tespit etmiştir diyor. Yani sayıyla her şeyin tespit edilmiş olmasına dikkat çekiyor. Kur'an'da işte sıkça geçen kader kelimesi de her şeyde bir ölçü, bir matematik olduğuna dikkat çeken bir kelime değil mi? Kader ölçü demek. Türkçe miktar kelimesi de orada geliyor. İşte Kur'an'da her şeyin bir kaderle yaratıldığını, yani her şeyin bir ölçüyle yaratıldığını söylenmesi de aslında evrendeki matematiksel yapıya Kur'an'ın işaretleri olduğunun bence göstergelerinden. Kısacası bu saydığımız 7 tane ön kabulü de baştan sayayım. Kur'an okuyan bir zihin, İslam bilen bir zihine bu ön kabullerini inşa ediyor. Sonra o zihin bilim yaptığında da bilimi destekleyecek bir yapı oluşturuyor bu ön kabuller. İşte birincisi evrenin anlaşılır yapısı olması, rasyonel yapısı olması dedik. İkincisi insan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir. Yani zihin evreni anlayabilir. Üç, anlamanın da ötesine geçip keşfedilebilir evrenin özellikleri. 4. Doğa yasaları evrensel, her yerde, zamanda, mekanda. 5. Evreni incelemek değerlidir. 6. Evren hakkında bilgi elde etmede gözlem önemlidir. 7. Evreni anlamada matematik önemlidir dedik. Bunlar bu ön kabulleri zihne inşa ediyor. Bu kısmı tabii ki bugünkü anlatımımın daha önemli kısmıydı. Bundan sonrasını 5 dakikada bitireceğim. Niye? Çünkü bundan sonrası ilgili motivasyon bununla ilgili şeyler zaten evvelden söylenmiş, tekrar edilmiş hususlar. Ama bilim yapan bir zihnin ön kabullerinin olup onların inşa edilmesi meselesi birçok kimsenin gözünden kaçmış bir husus olduğu için özellikle onu bugünkü sunumda gündeme getirmeyi düşündüm. Şimdi motivasyon nedir? Yani davranışı gerçekleştirme nedeni değil mi? Bir davranış gerçekleştiriyorsunuz. Mesela susuyorsunuz. Yani davranışı, su içme davranışınızın nedeni o. Veyahut da diyelim işte bir arkadaşınızla gidip sohbet ediyorsunuz. Motivasyonunuz ne? İnsan yalnız kalmak istemeyen, içini açmak isteyen canlı psikolojik ihtiyaçları var. Onun motivasyon nedeni o. Yani davranışı neden? Artık zihnin inşa edilmesi, bu zihin artık daha iyi bilim yaparı geçtik. Bir davranış da bilim. Yani oraya gidip bir de onu itici bir güç lazım. Ha, bu itici güç de rasyonel sebebi nedir dediğimizde, bu demin dikkat çektiğim hususlara bu sefer motivasyon açısından bakmak lazım. Hani inşa edilen zihin açısından yerine. Bu da nedir? Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Yani insanların bir bilime arzusu da var. Yani Aristoteles'in dikkat çektiği bilim yaptırtabilir. Ama yani bilme arzusu ne kadar içten gelirse gelsin, şimdi bilimsel uğraş için bolca zaman ve kaynak aktarmak lazım. Bilimsel çaba için. Bir şey için bolca zaman aktarmak için de bu sadece bilme arzusunun yeterli bir motivasyon oluşturması oldukça zor. Çünkü içimizden de kimi arzularımız gelir, ne bileyim işte yani yemek yeme arzumuz gelebilir edebilir ama ne bileyim kişi şişmanlayacaksa pekala arzusuna uymayabilir çeşitli nedenlerden veya gerçekleştirmesi zorsa uymayabilir. Yani insan içinden gelen her arzusuna uymuyor, içine gelen arzuları önemli de olsa. Hele bilimsel faaliyet gibi yani çok yatırım gerektiren, eğitim gerektiren bir şeyse motivasyon kaynağının ne olduğu önemli. Daha önce de söylediğim gibi hani günümüzde bilimsel faaliyet para getiriyor, para şöhret getiriyor. Devletler için işte paranın kazanıldığı bir ülke olmak ülkeyi zengin yapıyor, güçlü kılıyor. O yüzden mecbur eğitim var. Hani günümüzde bilime önem verilmesinin motivasyonu bilginin güce dönüşmesi. Bu yüzden birçok kimse yapıyor. Fakat Kur'an dediğim gibi bu motivasyonları bir kez daha tekrar edeyim yanlış anlaşılmasın diye. Yani bir insanın bilimsel faaliyete para kazanması, havalı olması değil mi? Herhangi bir şey bilimde buluş yaptınız. Edison gibi veya Edison da ampulü keşfeden tam değil başkası önceden ama hadi diyelim ampulü keşfettiniz veyahut da diyelim daha basit ütüyü keşfettiniz. Bunu paraya döndürdüğünüz ününüz oldu. Yani İslam'ın bunlarla bir sorunu yok. Fakat önemli olan şunu yakalamak daha önce dediğim gibi. Bu tarz motivasyonların olmadığı hiçbir yerde de İslam bilimsel faaliyetin Allah'la buluşturacağı, Allah'ı tanımada bir aracı olacağını söyleyerek motivasyon veriyor. Yani zihin inşa etmesinin yanında motivasyon veriyor diyor. Aynı zamanda bir de Allah'ın emri bunu yapın diye. Bir Müslüman için ise dediğim gibi yüzlerce ayetteki Allah'ın bir emri olduğuna göre evreni tanımak, bilmek, hani bundan daha iyi motivasyon kaynağı ne olabilir diyelim. Ve Kur'an'ın verdiği motivasyonla düşünürsek ayrı ayrı ayetler günümüz, yani bilimi tabii anlamıyor. Bilimi böyle biraz gizemli bir şey zannediyor. Bilim dediğimiz şey nedir? Aslında bilim dediğimiz, biz yüzeysel olarak da evreni anlıyoruz. Yani mesela çayın döküldüğünde bu bardağın şekli alacağını anlıyoruz. Bu daha bir yüzeysel anlama. Fakat bu anlamamı daha da ileriye götürürsem, işte çay moleküllerinin suda nasıl dağıldığını işte mikroskopla inceleyebilirim. Veyahut da daha da ileri fizikte gitsem, işte çayın kendisinin DNA'sını inceleyebilirim. Gibi. Yani aslında bizim yüzeysel olarak anladığımız bir şeyler var. Daha sistematik gözlem, deney yaparak daha derinlemesini anlamak demek bilim. Yani aslında bizim yüzeysel olarak evreni anlamamızdan farklı bir şey değil. Bunun daha sistematik olması demek sadece bilim yani. O yüzden birinin sandığı gibi çok gizemli bir şey değil. Kur'an'ın ise bugün bilimlerin işte ayrı ayrı bilim dalları, ayrı ayrı ilgi alanları ile ilgili var. Kur'an'da baktığımız aşağı yukarı ayrı ayrı bu bilim dallarının birçoğuna ilgili göndermeler var. Mesela işte göğü nasıl kurduğumuza ve süslediğimize bakmazlar mı? Bir çatlağı da yoktur onun derken. Ne bileyim, astronomi alanı ile ilgili değil mi? Günümüzde göğün incelenmesi Kur'an'daki birçok ayet. Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Yeryüzüne nasıl yayıldığına bakmazlar mı derken günümüzde işte jeoloji alanı dağların yapısını inceliyor Kur'an buraya yöneltirken. Veyahut da Kur'an yeryüzünü gezip dolaşında yaratılışın nasıl başladığını görün diyor. Ben size anlatıyorum, yaratılışı komple buradan anlayın demiyor Kur'an. Yeryüzüne çıkın, yaratılış nasıl başlamış, yeryüzünü bir inceleyin, oradan anlayın diyor. Günümüzdeki mesela fosil bilim, yaratılışın nasıl başladığını anlamada paleontoloji mesela ilgili bilim dallarından biri. Geçmiş kavimlerin yerlerine gidip bakmazlar mı şeklinde birçok ayet var. İşte günümüzde bununla arkeoloji ilgileniyor. Bitkilere Kur'an'da birçok dikkat çeken ayet var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın diyor mesela bir tanesinde. İşte botanik günümüzdeki bitki bilimi bununla ilgileniyor. Muhakkak hayvanlardan alacağınız ibretler vardır derken hayvan bilimi. Anne rahmindeki oluşumlara Kur'an dikkat çekirken embriyoloji. Yani Kur'an baksak günümüzdeki birçok farklı bilim alanının yöneldiği yerin her birine bir yönelten ayet var. Birçok yere yönelten ayet var. Bir de Kur'an yani isterseniz yapın istemezse yapmayın diyor. Diyor birçok kimseye göre mesela Gazali'ye göre Kur'an'daki bir şeyin farz olduğunun göstergesi Kur'an'ı sıkça tekrar etmesi. Çünkü Kur'an'ın bazı ifadelerinin farz olmadığına düşünebiliriz. Bu serbesttir denmesi için olabilir. Hani iyi olur. İçin Kur'an bunları denmiştir diye düşünür ama eğer ki Kur'an bir şeyi ısrarla söylüyorsa, defalarca tekrar ediyorsa bu onun farz olduğunu göstergelerden birisi. Kur'an da bunu defalarca ısrarla söylüyor. Yüzlerce ayete dağılmış bir şekilde. Kısacası Kur'an'ın motivasyonu, bu konudaki motivasyonu Kur'an'ı bir kere okuyan bir kimsenin bile göreceği bir husus. Aynı zamanda bunların dışında birkaç husus var. Onlara hafifçe değinip konuşmamı bitireyim. Şimdi bilim yaparken yine önemli hususlardan bir tanesi ırkçılık yapmamak. Nedir? Mesela falanca ırklar, bunlar ikinci sınıf, aşağılık. Onlardan gelen hiçbir bilgi önemli değildir. Mesela eski Yunan putperest. Bunlar önemsiz denseydi, yani bilginin kendisi onlardan geldiğinde de denseydi. Ya doğrusu putperest olmaları tabii ki Kur'an'da kınanan bir şey ama ne bileyim eski Yunan'ın kendisini sırf Yunan olduğu için kınayan tarzda ifadeler olsaydı belli kavimleri. Yani millet onlardan hiçbir bilgi almamaya da çalışırdı. Şimdi o yüzden mesela bilgi alırken ırkçılık yapmamak, bilgiyi kendi içinde değerli gören bir zihniyet oluşturmak da önemli. O yüzden mesela Aristoteles'e Yunanlıdır, Munanlıdır, bilmem kaç yıl önce yaşamış denmemiş. İslam aleminde muallimi evvel, ilk öğretmen veya öğretmenlerin önde geleni denmiş. Kur'an'ın işte birbirinize tanışmanız için sizi halklar ve kabileler yaptık. Muhakkak ki Allah'ın yanında en değerli olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Veya göklerin ve yerin yaratılışıyla dillerinizin ve renklerinizin farklı onun delillerindendir gibi ayetleri yani ırkçılığa karşı ayetleri de farklı ırklardan, farklı yerlerden gelen bilgiye açık olma sürecini destekliyor. Günümüzde de insanlık genel bir kabul olarak ırkçılığı kınadığı için akademik dergilerde makaleler yayınlanırken kimsenin ırkına bakılmadığı için günümüzde de bir yerdeki bilgi küreselleşebiliyor, ediyor. Ama yüzyıllarca insanlıkta ırkçılığın da yaygın olduğunu düşünürsek yani Kur'an'ın ırkçılığa karşı ifadeleri de önemli ama çok burada değinmeyeceğim bir husus ama sadece bir kenara not edin diye söylüyorum. Nitekim Kindi de şöyle diyor. Nereden gelirse gelsin, 9. yüzyılda Kindi yaşamış bir İslam bilim insanı, filozofu, kelamcısı diyebiliriz. Nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt milletlerden gelsin, gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız. Çünkü gerçeği arayan için gerçekten daha değerli bir şey yoktur. O halde gerçeği eksik görmek ve onu söyleyeni ve getireni küçümsemek yakışık almaz diyor. Son olarak şuna dikkat çekeyim. Kur'an'ın getirdiği ahlak sistemi veya tek tanrı dinlerin getirdiği ahlak sistemi de bilim açısından önemli. Niye? Yani bilim teknoloji üretimine de götürüyor ve burada insanlığın yararına olması ahlaki bir ülke. Mesela Hitler zamanında özürlüler üzerinde birçok deneyler, şeyler yapıldı. Birçok özürlünün ölümüne sebebiyet verildi öjenik projeleriyle. Orada gerçekten bir bilim de üretildi Hitler döneminde ama insanlığın yararına değildi. İnsanların zararına rağmen. Veyahut da hepimizin bildiği meşhur örnek, silah yapıldı, E eşittir MC kare formülü, nükleer santrallerde işte enerji için üretiliyor, hayırda kullanılıyor. Ama diğer taraftan insanlığa zarar vermek için de kullanıldı. Yani ahlaktan kopartılmamış bir bilim içinde Allah'ın gönderdiği mesajlar, vahiyler, Kur'an olsun, Kur'an'dan önceki kitaplarda gelen vahiyler olsun, önemli olduğuna da dikkat çekeyim. Ayrıca doğaya da zarar vermek, çünkü doğa da Allah'ın yarattığı bir alan. Allah'ın yarattığı doğaya zarar vermeden bilimi kullanmak da önemli bir husus. Ancak sanayi devriminden sonra dünyada çevreyle ilgili bilinçlenme gelişti. Ve bunun iyice gelişmesi aslında 1970'li yıllardan sonradır dünyada yükseliş. Yani sanayi devriminden sonra bir derece olmuştur ama dünyada gerçek yükselişi ondan da çok sonradır 1970'li yıllardır. Oysa Kur'an'da daha 7. yüzyılda insanların yaptıklarının oluşturabileceği tahribata dikkat çekiliyor. Rum suresi 41 diyor ki, insanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde kargaşa çıktı. Yaptıklarının bir kısmını belki vazgeçerler diye kendilerine tattırıyor. Şimdi insanların yaptıklarıyla denizde ve karada bozgunlar çıktı. Ve insanlar bunları tattırıyoruz belki vazgeçerler diye diyor. Ve özellikle burada şeye dikkat edin. Peygamber Mekke'de Medine'de yaşadı. Hiç deniz kenarında yaşamadı. Deniz kenarına Mekke'deyken Cidde'de gitmiştir muhtemelen. Ama hiç yaşamadı. Ona rağmen Kur'an'da müthiş bir deniz vurgusu varken ve denizde kargaşa çıktı insanların yaptıklarından dolayı söyleniyor. Yani peygamberin döneminde siz deniz kenarına gelseniz uçsuz bucaksız deniz görüyorsunuz. Ya bir insan denize ne yapacak ki kargaşa çıksın diye bakarsınız. Al bir tane çöp at. Yani ne yapacaksın denize? Koskoca deniz. Fakat İçimizde bulunduğu dönemde anlıyoruz ki işte fabrikalardaki atıklar, kimyasallarla denizlerdeki birçok canlıyı da öldürebiliyoruz. Denizlere de belki 7. yüzyılda yapamayacağımız şekilde denizlere ciddi zarar veriyoruz. Ve o denizdeki canlıları öldürdüğümüzde o sonra bize dönüyor. Tam ayetteki söylediği gibi yaptıkların bir kısmını vazgeçerler diye kendilerine tattırıyoruz. Yani bu tip ayetler de Kur'an'ın aslında sırf çağınla hitap eden bir kitap değil, ne kadar evrensel bir boyutu olduğunu da bence gösteriyor. Kısacası Kur'an'ın verdiği ahlak ve tek tanrı dinlerin verdiği ahlaki görüşler de bilim açısından önemli. Çünkü bilimin insan yararına kullanıp kullanılmaması gibi bir tartışma var. Aynı zamanda doğaya zarar verip vermeme gibi bir tartışma var. Bu bugün anlattığım konudan farklı bir konu ve ayrı bir konu. Sadece böyle bir başlık da olabileceğini söylemek için buna değindim. Evet, beklediğimden çok daha uzun sürdü. Anlattığım şeylerin hepsi Kur'an ve Bilimsel Zihin İnşası kitabından var arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun. Süremi çok açtığım için soru cevaba burada girmiyorum. Yukarıda muhabbette gelenler onlarla çay içerken soruları cevaplamaya çalışırım inşallah. Allah'a emanet olun.